Görme engelli bireyler için COVID-19 rehberi. 5. ayrım. 1. Hidroksiklorokin QT aralığını uzatıp ventriküler taşikardiye eğilim yaratabilir. Bu nedenle özellikle QT'yi uzatan başka bir klinik durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hasta bu açıdan gerektiğinde EKG çekilerek yakından izlenmeli, kardiyotoksik istenmeyen etki görülenlerde hidroksiklorokinin önce dozu azaltılmalı, sorun yine devam ederse kesilmesi düşünülmelidir. 2. 14 günden küçük yeni doğanda lopinavir ve ritonavirin güvenlik, etkinlik ve farmakokinetik profilleri belirlenmemiştir. 14 günden küçük yeni doğanlarda, özellikle preterm yeni doğanlarda lopinavir, ritonavir, oral çözeltisinin kullanımı ile propilen glikol toksisitesi geliştirme riski vardır. Oral çözelti etanol ve propilen glikol içerir. Etanol, propilen, glikol metabolizmasını rekabetçi bir şekilde inhibe eder. Oral solüsyonun kullanımını takiben erken doğan bebeklerde, pazarlama sonrası raporlar arasında kardiyotoksisite, tam av bloğu, brakikardi, kardiyomiyopati, laktik asidoz, santral sinir sistemi depresyonu, solunumsal komplikasyonlar, akut böbrek yetmezliği ve ölüm bulunur. Oral çözelti, bebek yakından izlenmedikçe ve yararlar açıkça riske ağır basmadığı sürece doğum sonrası 14 günden küçük tam dönem yeni doğan veya doğum tarihinden sonraki 14 güne kadar erken doğum yeni doğanları dahil olmak üzere hemen doğum sonrası dönemde kullanılmamalıdır. Günde bir kez dozlama, oral çözelti veya tabletler 18 yaşından küçük çocuklar için onaylanmış bir rejim değildir. Tablo 2. Pnömoni şiddetinin yaşa göre derecelendirilmesi. Hafif, orta, ağır, süt çocuğu, ateş 38.5, solunum sayısı 50 taksim dakika, göğüste hafif çekilme, oral beslenir, ateş 38.5, solunum sayısı 70 taksim dakika, göğüste orta ağır çekilme, burun kanadı solunumu, siyanoz veya hipoksi intermittan apne inleme, beslenemez çocuk, ateş 38.5 derece, solunum sayısı 50 taksim dakika, hafif solunum güçlüğü, kusma yok. Ateş 38.5 derece, solunum sayısı 50 taksim dakika, ciddi solunum güçlüğü, burun kanadı solunumu, siyanoz veya hipoksi, inleme, dehidratasyon. Tablo 3. Pnömonide klinik sınıflandırma. Pnömoni, ağır pnömoni, çok ağır pnömoni, bilinç durumu normal, uykuya eğilim olabilir, letarji, konfüzyon, ağrılı uyarana yanıtsız inleme, yok olabilir, var. Renk normal, soluk, siyanotik solunum hızı, takipneik, apneik, göğüste çekilme, yok, var. Beslenme normal, oral alımda azalma, beslenemez, dehidratasyon, yok olabilir, var. Şok bulguları. Kaynak: Türk Toraks Derneği, Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu, 2009 Olası Kesin COVID-19 Vakasına Ait Atıklar, Tıbbi Atık Yönetmeliğine Göre Bertaraf Edilmelidir. 1.7. Çocuklarda COVID-19 ile olası ilişkili çoklu sistematik inflamatuar sendrom, COVID-19 enfeksiyon olan hasta ile ilgilenen sağlık çalışanı, kendisinde hasta kişi ile temasından sonraki 14 gün içinde akut hastalığı düşündürecek herhangi bir bulgu veya semptom görürse mutlaka ilgili hekimlere haber vermelidir. Nisan ayı içerisinde çocuklarda Birleşik Krallık'tan COVID-19 hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülen inkomplet Kawasaki hastalığına veya toksik şok sendromuna benzeyen olgular dikkate getirilmeye başlandı. Ardından başta New York olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden buna benzer olguların bildiriminde artış gözlendi. Mayıs ayının ortalarında Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından ilk kez yeni bir COVID-19 başvuru şekli açıklandı. Bu durum, çocuklarda COVID-19 ile olası ilişkili çoklu sistematik inflamatuar sendrom olarak adlandırıldı. Çoğu hasta çocuk komplet veya inkomplet Kawasaki Coxsackie hastalığı kriterlerini karşılamaktaydı. Birleşik Krallık, New York ve İtalya'dan elde edilen epidemiolojik verilere dayanarak toplum içindeki COVID-19 vakalarının en fazla görüldüğü zaman dilimiyle Mr. C vaka sayısının en çok olduğu zaman arasında birkaç haftalık bir gecikme olduğu da dikkat çekmekteydi. 1-3. Çocuklarda COVID-19 ilişkili çoklu sistematik inflamatuar sendrom ile ilgili olgu bildirimleri zamanla artış göstermekle birlikte dünyanın değişik bölgelerinde de hastalığın varlığına dair olgu sunumları yayınlanmaktadır. Şu ana kadar bildirilen olguların dağılımı ve karakteristik özellikleri tablo 1'de gösterilmiştir. Tablo 4. 26 Mayıs tarihine kadar literatürde bildirilmiş olan vakalar ve klinik özellikleri. Ülke bildirilmiş vaka sayısı, ortanca yaş, SARS-CoV-2 enfeksiyon durumu, klinik bulgular, ölüm kaynak, Avusturya, 1-11 yaş, SARS-CoV-2 PCR pozitifliği, 2 hafta sonra IgG pozitifliği, hiperinflamasyon, eşlik eden abdominal bulgular, ateş, şok, Y-dip, inflamasyon parametrelerinde yükseklik, 0-15 Kanada 12 belirtilmemiş, atipik Kawasaki hastalığı belirtilmemiş, 13 Fransa 125, 1-15 yaş, PCR ve seroloji pozitifliği, 65 vaka, COVID-19 ilişkisi, hiperinflamasyona eşlik eden TSS veya Kawasaki hastalığı bulgusu, 1-10, Almanya 5-8, 3-14, pozitif hiperinflamasyona eşlik eden TSS veya Kawasaki hastalığı bulgusu belirtilmemiş, 15, Yunanistan 1, belirtilmemiş, negatif belirtilmemiş, 15, İtalya 10, 7.5, seroloji pozitifliği 8, vakaların ikisinde aynı zamanda PCR pozitifliği, klasik Kawasaki hastalığı, inkomplet Kawasaki hastalığı 5, 0-9, Lüksemburg 5, belirtilmemiş 1 vaka seroloji pozitifliği, 2 vakada enfeksiyon kliniği mevcut fakat seroloji ve PCR negatif, 2 vaka negatif atipik Kawasaki hastalığı belirtilmemiş 15, Portekiz 1-13 seroloji pozitifliği ve PCR negatifliği, yüksek ateş 39 derece, bilateral konjüktivit, göğüs ve karın ağrısı, prokalsitonin düşük, IL-6 ve CR aktif protein yüksekliği, troponin yüksekliği, miyokardit, iskemini ve EKG bulguları olmadan, akciğer grafisi, ağır COVID-19 pneumonisi, 0-15 İspanya 22, Kawasaki hastalığı dahil 6.6, 6-13 ay, %71 SARS-CoV-2, RT-PCR veya seroloji pozitifliği, miyokard disfonksiyonu, ateş döküntü, gastrointestinal semptomlar, oksijen ihtiyacı, %35 vaka komplet ve inkomplet, Kawasaki kriterlerini taşımakta, belirtilmemiş 15 İsveç, 3-12 yaş, 1 vakada RT-PCR pozitifliği, 1 vakada seroloji pozitifliği, 1 hasta negatif Kawasaki benzeri hastalık, 0-15 İsviçre 3 belirtilmemiş, 15 BK belirtilmemiş, şok bulguları, hiperinflamasyona eşlik eden TSS veya Kawasaki hastalığı bulgusu belirtilmemiş, 15 BK 88 4-14 3 SARS-CoV-2 negatif, ENT 3 negatif fakat kesin SARS-CoV-2 tanılı hasta ile temas, 2 SARS-CoV-2 pozitif ateş, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı, konjüktivit, döküntü, ishal, kusma, mekanik ventilasyon ihtiyacı, odinofaji, 1-9 BK 40-11, 11-17 yaş, 12-37 PCR pozitif, 12-20 IgG pozitif, %54 SARS-CoV-2 enfeksiyonu, kanıtı belirtilmemiş, 1-15 ABD 1-6 ay pozitif ateş, döküntü, sinüs taşikardisi, takipne, konjüktivit, kuru ve çatlamış dudaklar, hiponatremi, hipoalbuminemi 0-16 ABD 1-6 yaş SARS-CoV-2 RT-PCR pozitif inkomplet Kawasaki hastalığı, ateş ve hiperinflamasyonun eşlik ettiği şok bulguları 0-16 ABD New York eyaleti 85 2-15 yaş bir kısmında SARS-CoV-2 pozitifliği belirtilmemiş 3-8 Hindistan 1-8 yaş SARS-CoV-2 RT-PCR pozitif hiperinflamasyonun eşlik ettiği ateş, ishal, konjüktivit, döküntü, hepatomegali 0-17 İsviçre ve Fransa 35-10 yaş 1-16 yaş 12/35 nazofarengeal PCR pozitif 2/35 fekal PCR pozitif 30-35 seroloji pozitifliği hiperinflamasyonun eşlik ettiği ateş, kardiyonik şok veya sol ventrikül disfonksiyonu bazı hastalarda gastrointestinal semptomlar döküntü, adenopati, 0-11 vaka tanımı, 1-0-21 yaş arası ve 2-24 saatten uzun süren 38 derece ölçülmüş veya ailenin ateş varlığını bildirimi ve 3. laboratuvar tetkiklerinde inflamasyon kanıtı, en az 2 veya daha fazla kanıt varlığı. Yüksek CRP, yüksek sedim, yüksek fibrinojen, yüksek prokalsitonin, yüksek D-dimer, yüksek ferritin, yüksek LDH, yüksek IL-6 seviyesi, artmış nötrofil sayısı, lenfositopeni, hipoalbuminemi ve 4. hastaneye yatış gerektirecek ağır hastalık tablosu ve 5. çoklu organ sistem tulumu en az 2 veya daha fazlasının varlığı. Kardiyovasküler, şok, yüksek troponin, yüksek BNP, anormal eko bulguları, aritmi, solunum, pnömoni, ARDS, pulmoner, emboli, böbrek, böbrek yetmezliği, nörolojik, konvülsiyon, inme, aseptik menenjit, hematolojik, koagülopati, yüksek D-dimer düzeyi, gastrointestinal, yüksek karaciğer enzimleri, diyare, ileus, dermatolojik, eritodermi, mukozit, diğer döküntü ve 6. alternatif başka tanı olmaması, bakteriyel sepsis, enterovirüs enfeksiyonu gibi miyokardit ile ilişkili enfeksiyonlar, stafilokoksik veya streptokoksik, toksik, şok sendromları gibi ve 7. geçirilmiş veya yeni geçirilmekte olan SARS-CoV-2 enfeksiyon kanıtı aşağıdakilerden en az birisinin varlığı. SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği, SARS-CoV-2 seroloji pozitifliği, SARS-CoV-2 antijen pozitifliği. Semptomların başlamasından önceki 4 hafta içerisinde SARS-CoV-2 pozitif olgu teması tedavi. Hastanın son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanım hikayesi ve altta yatan bir başka hastalığının varlığına göre değişebilmekle birlikte Ceftriaxon, vancomisin başlanılmalıdır. Vancomisin yerine clindamycin de bölgenin özelliklerine göre tercih edilebilir. MIS-C olgularında miyokard tutulumu yüksek oranda bildirildiğinden kardiyak enzimler, EKG ve ekokardiyografik inceleme ile birlikte kardiyak monitorizasyon tedavinin kilit noktasını oluşturur. Sıvı ve elektrolit desteği yapılırken eşlik edebilecek miyokardit tablosu göz önüne alınarak sıvı resüsitasyonunda dikkatli olunmalıdır. Kawasaki kriterlerini klasik ya da inkomplet karşılayan olgularda ıvık 2 gram taksim kilogram ve aspirin 50-80 miligram taksim kilogram taksim gram tedavileri başlanmalıdır. Olguların antiviral tedavi endikasyonları SARS-CoV-2 PCR sonucu ve ağır pnömoni bulguları gözetilerek TC Sağlık Bakanlığı rehberi ışığında değerlendirilmelidir. Literatürde yine adolesan yaş grubunda solunum dışı semptomlar ile başvurup hızlıca MIS-C klinik ve laboratuvar bulguları geliştiren olguda IL-1 reseptör antagonisti anakinra tedavisiyle başarılı sonuç bildirilmiştir. COVID-19 sitokin fırtınasında klinik çalışmaların çoğu IL-6 blokajını araştırmasına rağmen nötropeni, karaciğer enzimi yükselmesi ve hipertrigliseridemi gibi yan etkilerin daha az görüldüğü anakinra tedavisinin tercih edildiği belirtilmiştir. Kaynaklar 1. Pediatric Intensive Care Society PIC Statement, Increased Number of Reported Cases of Novel Presentation of Multisystem Inflammatory Disease, April 27, 2020, available at https://vpcontent/uploads/2020/04/pics/statement-novel-kd-19-presentation-v2-27-04-2020.pdf 2. Center of Disease Control and Prevention, Center for Preparedness and Response, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MISC-C Associated with Coronavirus Disease 2019, COVID-19, Clinician Outreach and Communication, COCA Webinar. Available at https://emergency.cdc.gov/coca/calls/2020/califo-051920.asp-delivery-name-usjdc-102-3 3. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C, Associated with Coronavirus Disease 2019, COVID-19, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Health Advisory, IZ May 14, 2020, cdc.han-0432.https://emergency.cdc.gov/han/2020/han-00432.acp 4. Jones V. G. Mills M. Suarez D. Hogan C. A. Yeh D. Bradley Segal J. et al. COVID-19 and Kawasaki Disease. Novel Virus and Novel Case. HOSP Pediatr 2020 APR 7. 5. Royal College of Pediatrics and Child Health Guidance Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome Temporally Associated with COVID-19 2020 https://www.rcpjh.ac.uk/resource/guidance-pediatric-multisystem-inflammatory-syndrome-temporally-associated-covid-19-5 May 2020 6. Ripegun S. Gomez X. Gonzalez Martinez C. Wilkinson N. Teokrahis P. Hyperinflammatory Shock in Children During COVID-19 Pandemic Lancet 2020 DOI 10.1016/CO140-6736-20-31-094 7. New York City Health Department 2020 Health Alert Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome Potentially Associated with COVID-19 https://www.disardiology.com/article/kawasaki-inflammatory-disease-effects-children-covid-19 8. New York State Government, amid ongoing COVID-19 pandemic, Governor Cuomo announced New York is notifying 49 other states of COVID-related illness in children 2020. Available from https://www.ney.gov/news/amit-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announce-new-york-notifying-49-other-states 9. Verdoni L. Maza A. Gervasoni A. et al. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicenter of the SARS-CoV-2 epidemic, an observational cohort study, Lancet 2020, published online May 13.https://doi.org/10.1016/co140-6736-31103x 10. Saint Public France COVID-19 Point Epidemiology du 14 May 2020 15 May 2020 available from https://www.santepublicquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-traumatismes/infections-respiratories/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19.point-epidemiology-du-14-may-2020 11. Belhacerze M.O.T.M. Bajolle F. Kayriçe D. Legendre E. Abakase et al. Acute heart failure in multisystem inflammatory syndrome in children, Mr. C. in the context of global SARS-CoV-2 pandemic, .circulation.2020 May 17. 12. European Center for Disease Prevention and Control, PDET, Reconflammatory Multisystem Syndrome and SARS-CoV-2 Infection in Children 15 May 2020. ECDC2.Stockholm 2020. 13. Slaughter G. Favore A. St. Philip E. Canadian Doctors Investigate Possible Link Between COVID-19 and Rare Children's Disease Toronto, CTV News 2020, 11-5-2020, available from https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canadian-doctors-investigate-possible-link-between-covid-19-and-rare-children-s-disease 1.4922856. 14. Welt.de Fieber and Ausschlag Ankliniek Beldet Mysteriöse Symptome bei Kindern Welt.de 2020 11-5-2020 available from http://www.welt.da/wissenschaft/article-207-37-97 Trebeyi-kindern.html 15. Rapid Risk Assessment Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome and SARS-CoV-2 Infection in Children European Center for Disease Prevention and Control ECDC available from http://www.ecdc.europe.eu/n/publication-date-data/pediatric-inflammatory-multisystem-syndrome ENT-SARS-CoV-2-RAPID-RISK-ASSESSMENT 16 Dezalion MP, Redzepi A, Mekrit E, Abdel Heg N, Şahavagveh E, Setruman U, Tilford B, Çopra T, Aurora H, Eng J, Esmer B, COVID-19 Associated Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome, J Pediatric Infect, DIS-SOG, 2020 May 22, PIA 061. 17 Harahşeh AS, Dahdah N, Neuberger JV, Portman MA, Piram M, Tulloh R, McGrindle BV, Deferrantis ED, Cimaz R, Trong DT, Burns JC, Missed or Delayed Diagnosis of Kawasaki Disease During the 2019 Novel Coronavirus Disease COVID-19 Pandemic, The Journal of Pediatrics 2020, doi https://doi.org/10.10.16, j.jpets 2020, 04052 18 Claire E, Susan F, Gavin C, Sarah Karsten C et al. Novel Pediatric Presentation of COVID-19 with ARDS and Stockin-Storm Syndrome without Respiratory Symptoms, Lancet, Rheumatol 2020, published online May 15, 2020, https://doi.org/10.1016/S2016-9913-30137-5. Ağır pnömoni, ARDS, sepsis ve septik şok yönetimi. COVID-19 hastalarında destek tedavisi. 1. Şüpheli, doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonuna genel yaklaşım. 1. Hastanın tıbbi maske takması sağlanır ve diğer hastalar ile mesafesi en az 1 metre olacak şekilde ayrı bir alana alınır. 2. Eğer imkan var ise tek kişilik banyo ve tuvaleti olan bir odaya alınır ve damlacık izolasyon önlemleri uygulanır. 3. Hastaya temas eden refakatçi ve hasta yakınları kişiler için temel kişisel koruyucu önlemler alır. Odanın düzenli havalandırılması ve temizliği sağlanır. 4. Hasta vital bulguları, kalp hızı, ritmi, solunum sayısı, kan basıncı, vücut ısısı, oksijen satürasyonu düzenli olarak takip edilir. 5. Hastalardan tam kan sayımı, lenfosit sayımı, C reaktif protein, prokalsitonin, böbrek ve karaciğer parametreleri, kardiyak enzimler, LDH, koagülasyon parametreleri, fibrinojen, D-dimer, ferritin, arter veya venöz kan gazı, laktat ve akciğer grafisi istenir ve sonuçları değerlendirilir. Antibiyotik tedavisi öncesinde ateş veya diğer endikasyonlar varsa kan kültürleri ve klinik bulgulara göre diğer kültürleri alınır. 6. Şok tablosu olmayan hastada konservatif sıvı tedavisi başlanır. Rutin idame serum fizyolojik gerekli değildir. Kontrolsüz uygulanan sıvı tedavisinin oksijenizasyonu kötüleştirebileceği unutulmamalıdır. 7. Hipoksemik hastalarda damlacık yolu ile enfeksiyon bulaşma riskinin azaltılması adına nazal oksijen kanülü üzerine cerrahi maske uygulanabilir. 8. Ağır solunum yolu enfeksiyonu, ARDS, hipoksemi veya şok tablosu olan hastalara 5L taksim dakika nazal veya standart yüz maskesiyle oksijen tedavisi başlanır. Hedef oksijen satürasyonu %90-92, gebelerde %92-95 olacak şekilde titre edilir. 9. Oksijen tedavisi konvansiyonel düşük akım 15L taksim dakika yöntemlerle veya yüksek akım yöntemlerle verilebilir. Nazal kanül ile en fazla 6L taksim dakika oksijen verilebilir ve ulaşılan FiO2 %45'i geçmez. Bu nedenle 6L taksim dakika üzeri oksijen ihtiyacı olan hastalarda sırasıyla basit yüz maskesi ve rezervuarlı geri solumasız maske ile oksijen uygulanmalıdır. Basit yüz maskesi ile 5L taksim dakika oksijen ile başlanır, en fazla 8L taksim dakikaya kadar çıkarılır. Ulaşılan FiO2 en fazla %60'tır. Rezervuarlı geri solumasız ile 10-15L taksim dakika akım hızı ile %85 FiO2 elde edilir. Ancak 6 saat FiO2 %60 uygulamasının kendisinin de oksijen toksisitesine yol açabileceği unutulmamalıdır. Venturi ve difüzör maske aerosol oluşumuna yol açtığından KKE kullanılarak dikkatle kullanılmalıdır. 10. Laboratuvar ve klinik değerlendirmeye göre sepsis düşünülen hastalarda hastaneye kabulden sonra ilk 1 saat içinde uygun ampirik antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır. Antibiyotik tedavisinin seçimi hastanın klinik durumuna, toplum kökenli pnömoni, sağlık bakımı ilişkili pnömoni, sepsis durumu, komorbiditeler, immün süpresyon, son 3 ayda sağlık bakımı için başvuru, önceden antibiyotik kullanımı, lokal epidemi biyolojik veriler ve tedavi rehberlerine göre yapılır. Ağır pnömonide atipik pnömoniyi de içerecek şekilde antibiyotik tedavisi planlanmalıdır. İnfluenza için risk faktörleri ve klinik duruma göre nöraminidaz inhibitörü de tedaviye eklenebilir. 11. Hem üst hava yollarından nazofarenjel ve orofarenjel sürüntü hem de alt hava yollarından balgam, endotrakeal aspirat örnekleri alınmalıdır ve mümkün ise solunum yolu bakteriyel ve viral panel çalıştırılması önerilir. Sadece örnek alınması amacıyla bronkoskopi yapılmasından kaçınılması önerilir. 12. Hastalar hızlı klinik kötüleşme gösterebileceğinden, ilerleyici solunum yetmezliği ve sepsis açısından yakın takipte tutulmalıdır. 13. Hastalar komorbid hastalıkları açısından değerlendirilmeli ve bu hastalıkları için aldıkları tedaviler de düzenlenmelidir. 14. Rutin olarak steroid tedavisinin kullanımı önerilmemektedir. Eşlik eden komorbid hastalıklar veya diğer nedenler doğrultusunda kronik obstrüktif akciğer hastalığı, refrakter septik şok ve benzeri uygulanmalıdır. 15. Uygulanacak inhaler ilaçlar bulaş göz önünde bulundurularak mümkünse ölçülü doz inhaler ile uygulanmalıdır. 12. Ağır pnömonili hasta yönetimi, COVID-19 enfeksiyonu bulguları hafif, orta ve ağır şiddette olabilmektedir. Ağır hastalık karşımıza ağır solunum yolu enfeksiyonu, ağır pnömoni, ağır akut solunum sıkıntısı sendromu, ARDS, sepsis, septik şok, miyokardit, aritmi ve kardiyojenik şok, metabolik asidoz ve koagülasyon disfonksiyonu ile çoklu organ yetmezliği tabloları ile çıkabilir. Solunum yetmezliği sıklıkla hipoksemik solunum yetmezliği olmakla birlikte daha az sıklıkla hiperkapnik solunum yetmezliği şeklindedir. Ayrıca bu hastalarda dekompanse kalp yetmezliği, miyokardit, aritmi, akut böbrek hasarı, kronik akciğer hastalığı alevlenmeleri tabloları eşlik edebilir. Bu hastaların yoğun bakımda takibi gerekmektedir. Ağır hastalık gelişen olgularda erkek hakimiyeti, erkek kadın 2/1 mevcuttur. Hipertansiyon ve diyabetes mellitus en sık görülen komorbid hastalıklar olmakla birlikte ileri yaş komorbid hastalık varlığı ağır hastalık gelişimi için risk faktörüdür. Ağır solunum yolu enfeksiyonu pnömoni, ateş ve solunum yolu enfeksiyon bulguları olan hastada solunum sayısı 30 taksim dakika ve veya ağır solunum sıkıntısı, dispne, ekstra solunum kaslarının kullanımı ve veya oda havasında oksijen satürasyonu %90, oksijen alan hastada PaO2 taksim FiO2 300 ise toraks BT planlanır. Bilateral lobiler tarzda periferik yerleşimli, yaygın yamalı buzlu cam opasiteleri COVID-19 pnömonisinin karakteristik toraks BT bulgusu olarak bildirilmektedir. COVID-19 pnömonisi gelişen ve yatarak izlenen 21 olguluk seride BT bulguları radyolojik seyrine göre 4 evrede sınıflandırılmıştır. 1. Erken dönem 0-4 gün buzlu cam opasiteler alt lob ve sıklıkla bilateral tutulum. 2. Progresyon dönemi 5-8 gün, hızlı progresyon, bilateral multilober buzlu cam opasiteler. 3. Pik evre 9-13 gün, tutulum gösteren alanlarda yavaş progresyonla yoğun konsolidasyonlar. 4. Rezolüsyon evresi 14. günden sonra enfeksiyonun kontrol altına alınmasıyla 26. güne kadar uzayabilen radyolojik densitelerin gerilemesi. 1-3 akut solunum sıkıntısı sendromu ARDS. Son bir haftada ortaya çıkan veya kötüleşen solunum sıkıntısı, radyolojik olarak plevral efüzyon, kollaps ile açıklanamayan bilateral, multilober, buzlu cam densiteleri, kalp yetmezliği veya volüm fazlalığı ile açıklanamayan solunum yetmezliği, transtorasik ekokardiyografi ile sol ventrikül disfonksiyonunun olmadığının gösterilmesi. Hafif ARDS 200, PaO2/FiO2-300, PEEP 5CM aşikyo. Orta ARDS 100, PaO2/FiO2-200, PEEP 5CM aşikyo. Ağır ARDS PaO2/FiO2-100, PEEP 5CM H2O. Sepsis. Şüpheli veya kanıtlanmış bir enfeksiyona eşlik eden organ yetmezliği bulguları, bilinç değişiklikleri, solunum güçlüğü, düşük oksijen satürasyonu, azalmış idrar çıkışı, kreatinin artışı, artmış kalp hızı, zayıf nabız, soğuk ekstremiteler veya düşük kan basıncı, koagülopati bulguları, trombositopeni, asidoz, artmış laktat düzeyi veya hiperbilirübinemi olmasıdır. Septik şok. Sıvı tedavisine dirençli hipotansiyon, ortalama arteriyel basıncın 65 mmHg olarak tutulabilmesi için vazopresör ihtiyacı ve laktat düzeyi 2 mmol taksim L olması, hastalarda miyokardit ve buna bağlı aritmi, kardiyojenik şok görülebileceği unutulmamalıdır. Ağır solunum yolu enfeksiyonu, hipoksemik solunum yetmezliği veya ARDS varlığında uygulanacak yaklaşım ve yöntemler. 1. Hipoksemik solunum yetmezliğinin erken dönemde tanınması gereklidir. Yoğun bakım kabul indikasyonları olan hastalar, yoğun bakım uzmanı veya sorumlusunun kararı ile yoğun bakıma alınmalıdır. 2. Konvansiyonel yöntemlerle oksijenizasyonun düzeltilemediği durumlarda imkan varsa yüksek akımlı nazal oksijen HFNC tedavisine başlanmalıdır. Akımı artırıp en fazla 60 L taksim dakika FiO2'nin %60 olması sağlanacak şekilde oksijen uygulanır. HFNC uygulanan hasta tıbbi cerrahi maske takmalıdır. Özellikle yüksek akım oksijen uygulamanın aerosol oluşturma riski nedeniyle mümkünse negatif basınçlı odalarda, yok ise tek kişilik odalarda maksimum KKE ile uygulanması gerekmektedir. 3. Hipoksinin her aşamasında akciğer görüntülerinde yer çekimine bağlı akciğer alanlarında konsolidasyonu olan hastalar için uyanık pron, yüzüstü pozisyon denenebilir. Her seferinde en az 4 saat uygulanması önerilir. Pron pozisyon etkisine ve hastanın toleransına bağlı olarak günde birkaç kez düşünülebilir. Pron pozisyonu tolere edemeyen hastaların sağ ve sol yan pozisyonda yatmaları sağlanmalıdır. Bu esnada takip neve solunum distresi varlığı yakın takip edilmelidir. 4. Oksijen tedavisi altında hipoksemisi derinleşen ve solunum sıkıntısı artan, takipne, solunum derinliğinde artış, dispne, ek solunum kaslarının kullanımı, paradoksik solunum, respiratuvar alkaloz, hastalarda mekanik ventilasyon düşünülmelidir. 5. Eğer hastanın hemen entübasyon ihtiyacı yok ise, non-invaziv mekanik ventilasyon, NIMV denenebilir. NIMV uygularken mümkünse helmet, mifer veya tam yüz maskesi, bunlar mümkün değil ise oronazal maske kullanılması önerilir. 6. Tam yüz maskesi ve oronazal maske yüze tam oturmalı, hastada sakal olmamalıdır. Mümkünse yoğun bakım ventilatörleri veya çift devre ventilatörlerle non-vented maskeler ile uygulanmalıdır. Devrelerin inspirasyon ve ekspirasyon çıkışlarına viral bakteriyal filtre eklenmelidir. 7. Tek devre non-invaziv mekanik ventilatörlerle uygulanacak ise aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi filtre exhalasyon portu ile maske arasında olacak şekilde yerleştirilmeli. Non-vented maskeler ile Experium Wi-Fi devrede olan setler tercih edilmelidir. NIMV kullanımı sırasında nemlendirici kullanılmamalıdır. NIMV 8 lira 15 santim H2O, CPAP veya BIPAP inspiratuar basınç, 8 lira 10 cm H2O, PEEP 5 lira 10 cm H2O şeklinde uygulanabilir. NIMV uygulanan bu hastalar klinik kötüleşme açısından yakın takip edilmeli. İlk 1-2 saatte olumlu yanıt alınmamışsa başarısızlık kriterleri, refrakter hipoksemi, takip ne, derin soluklar, tidal volüm, 9 mililitre taksim ideal kilogram, artmış sofa skoru 2, hastalar invaziv mekanik ventilasyon açısından değerlendirilmelidir. Sekresyonların kontrol edilemediği, aspirasyon riski olan, hemodinamik bozukluğu olan, multi organ yetmezliği olan veya bozulmuş mental durumu olan hastalarda NIMV'den kaçınılmalıdır. NIMV aerosol oluşturma riski nedeniyle mümkünse negatif basınçlı odalarda, yok ise tek kişilik odalarda maksimum KKE ile uygulanması gerekmektedir. Hipoksemik hastalarda hastanın bilinci açık ise NIMV prone pozisyonda uygulama denenebilir. 5. ayrımın sonu.